yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 20 Mayıs 2019 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Harraroğlu var. Mikrofonda speakeriniz ben Arzu Türkdoğan.
Ben Mustafa Çamlıca. Gündemde öne çıkan haber başlıkları ve değerlendirmelerle 10.30'a kadar birlikte olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen sizlerle iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Bizleri www.turkiyenisesiradyosu.com üzerinden dinleyebilirsiniz. E-posta adresimiz tsryenibun@trt.net.tr. Facebook adresimiz yenibun.tsr. Twitter adresimiz tsryenibun.
Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Tarık Işık'la birlikte değerlendireceğiz. Ekonomi bugün ikinci başlığımız olacak. Ekonomide yaşanan gelişmeleri ise TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat bizlere anlatacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog, profesör doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz.
Yeni Şafak gazetesi ile başlıyoruz. Biz binlerce yıllık devletiz manşeti atılmış. 19 Mayıs mesajı. Milli mücadelenin 100. yıl dönemi muhteşem törenlerle kutlanırken tüm siyasi liderler Samsun'da tarihi güne tanıklık etti. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen 16 devletin 2200 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Biz kökü tarihin binlerce yıllık derinliklerine uzanan bir millet ve devletiz" dedi denilmiş. Ve Yeni Şafak gazetesinin sür manşetinde Galatasaray'ın zaferi var. Galatasaray evinde Başakşehir'le çıktığı şampiyonluk maçından zaferle ayrıldı. Sarı Kırmızılılar Bajic'in kafasıyla geriye düşse de maçtan Feghouli ve Onyekuru'nun golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Puanını 69'a yükselten Galatasaray, Süper Lig'in bitimine bir hafta kala 22. şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Türk Telekom stadı bayram yerine dönerken Sarı Kırmızılı taraftarlar kutlama için sokaklara döküldü denilmiş.
Milliyet gazetesinin manşeti 100. yıl ruhu. Atamızın milli mücadele ateşini yakmasının 100. yılında Türkiye iktidarı, muhalefeti, genci ve yaşlısıyla tek yürek oldu. 19 Mayıs'ın 100. yılı törenleri devletin zirvesini ve liderleri Samsun'da buluşturdu. Tütün iskelesindeki törenlere binlerce vatandaş katıldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı Bandosu ve Mehteran konserinin ardından gösteri yapan Solo Türk, telsizle alana bağlanarak Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Erdoğan konuşmasında ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü gelecek için azmimizi yeniliyoruz. Birileri hala döviz kurunu, faizi, enflasyonu, piyasalarda aleyhimize oluşan havayı, gizli açık ambargoları, yaptırım tehditlerini kendi mecrasında yürüyen işler gibi görüyor olabilir. Ama biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz dedi. Bu arada bu ateş sönmez başlığı var. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Samsun'da Atatürk ve silah arkadaşlarını temsilen tütün iskelesinden karaya Türk bayrağı çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri Atatürk rallisi kapsamında 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkan yelkenliler tütün iskelesinde su takıyla karşılandı. İzmir'de Alsancak'taki törende en büyük alkışı vals yapan Down sendromlu çocuklar aldı. Muğla'da, Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayraklarıyla tören geçişi yaptı. Hatay'da öğrenciler Kamışlı Koyun'da dalış yaparak su altında Türk bayrağı açtı. Niğde'de öğrenciler vücutlarıyla Türk bayraklı yüz figürü oluşturdu. Diyarbakır'da kent genelinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcular motorize polis ekipleri eşliğinde geçiş yaptı. Mardin'de kutlamalara katılanlar 40 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yürüdü diyor Milliyet gazetesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop mesajında İstiklal davasının yılmaz müdafiye olan milletimiz salim, devletimiz ilelebet payidar, yeniden büyük Türkiye davamız muzaffer ve milli mücadele ruhu hepimize rehber olsun dedi.
Sevgili dinleyenler, Star Gazetesi ile devam ediyoruz. Kızıl Elmamız Güçlü Türkiye manşeti atılmış. Başkan Erdoğan, her milletin bir davası uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması olduğunu vurguladı. Bizim kızıl elmamız da muasır medeniyetler seviyesinin üstünde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır dedi. Prangaları tek tek parçaladık. Tarih yazan, çağ açıp çağ kapatan tüm insanlığın umudu Türk milletinin tekrar liderliğe taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, biz son 17 yılda milletimizin kollarına vurulan prangaları tek tek parçaladık. Öz yurdumda yıllarca parya muamelesi gören insanımıza yeniden özgüven aşıladık. Saldırılara boyun eğmedik ifadesini kullandı. Erdoğan saldırılar ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden geleceğini söyledi. Bugün dünyada kendisinden söz ettiren bir Türkiye varsa bu son 17 yılda atılan adımların neticesidir. Türkiye bugünkü seviyelere akrebin kıskacından geçerek gelmiş, tüm kazanımlarını bedel ödeyerek elde etmiştir diye konuştu. Ve yan tarafta yer alan bir haber, tek tip askerlik 2020'de hayata geçiyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı tek tip askerlik sistemi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Yeni sistemde zorunlu askerlik 6 ay olacak. 6 ay zorunlu askerliğin ardından isteyenler 6 ay daha maaşlı olarak askerlik yapabilecek. Yedek subay ve as subaylar için askerlik süresi 12 ay olacak. Yeni sistemle kalıcı hale gelecek bedelli askerlik ücreti 30 bin lira olacak denilmiş ve altta yer alan bir haberde Körfez ülkelerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne işgal daveti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran gerilimi tırmanırken Körfez ülkelerinden çatışmayı körükleyecek bir hamle geldi. İran'ı işgal planı için Orta Doğu'ya 120 bin asker göndermeyi düşünen Trump yönetimine Körfez ülkeleri kucak açtı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Arap devletleri Amerikan askerlerinin ülkelerine yerleşmesine yeşil ışık yaktı denilmiş.
Hürriyet gazetesinin manşeti 100. yıl coşkusu. Atatürk'ün Anadolu'da bağımsızlık ateşini yakmak için 100 yıl önce ayak bastığı Samsun, dün görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Kutlama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet liderlerini de buluşturdu. Samsun'da gün boyu süren kutlamalar sabah Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başladı. Ardından Bandırma vapurunun 19 Mayıs 1919'da yanaştığı tütün iskelesinde tören düzenlendi. İskeledeki tören Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderlerin buluştuğu programla devam etti. Erdoğan liderlerle tek tek tokalaştı ve selamlaştı. Askerler Atatürk ve silah arkadaşlarının tütün iskelesine inmesini canlandırdı. Piri Reis gemisiyle İstanbul'dan yola çıkan gençler 81 ilden getirdikleri toprak ve Türk bayrağını Erdoğan'a takdim etti. Mehter takımı marşlar çalarken Solo Türk'te 100. yıl dolayısıyla özel bir gösteri yaptı diyor Hürriyet gazetesi. Bayrak ve çiçeklerle Anıtkabir'e koştular. Bir başka başlık, şehir meydanlarında, ana caddelerinde gençlerin önderlik ettiği kutlamalar yapıldı. Binlerce vatandaş Anıtkabir'e akın etti. Anıtkabir'de özellikle ellerinde Türk bayrakları, karanfiller bulunan Atatürk tişörtü giymiş gençler çoğunluktaydı diyor Hürriyet gazetesi. Erdoğan söz istedi başlığı var. Tütün iskelesindeki kutlamada gençlere seslenen Erdoğan onlardan söz istedi. 19 Mayıs ruhunu ilk günkü heyecanıyla yaşatmaya var mısınız? 23 Nisan ruhunu o günkü heyecanla sürdürmeye var mısınız? Cumhuriyetimize son devletimiz olduğu bilinciyle sahip çıkmaya var mısınız? 15 Temmuz'daki gibi istiklalimiz uğrunda canımız pahasına mücadele etmeye var mısınız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir de spordan bir haber aktaralım. Teşekkürler başlığı var. Turkish Airlines Euroleague finalinde Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikinci oldu. Anadolu Efes'ten Larkin 29 sayı attı. Üçüncülük maçına çıkan Fenerbahçe, Real Madrid'e yenilirken iki oyuncusu daha sakatlandı demiş Hürriyet gazetesi.
Akşam gazetesi Milli Eğitim'de yapılan değişikliklerle ilgili bir manşet atmış. İşte yeni sistemin detayları, lisede hukuk dersi. Liselerdeki yeni sistemde akıllı şehirler, finansal matematik ve uygulamalı hukuk gibi dersler olacak. Öğrenciler derslerden istediğini seçecek. Kariyer açısından önemi büyük. Akşam yeni lise sisteminin ayrıntılarına ulaştı. Öğrenciler gelecekleri için büyük ihtiyaç duyacakları disiplinler üstü seçmeli kariyer derslerini alabilecek. Ders yelpazesi geniş tutulacak. Enerji sistemleri, yapay zeka ve yaratıcı sanatsal açılımlar gibi alanlar olacak. Teknolojiden hukuka, sanattan ekonomiye geniş bir ders yelpazesi olacak denilmiş. Ve yan tarafta yer alan bir haber, tütün iskelesinde birlik fotoğrafı. Samsun'da 100. yıl gururu. Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun ayak bastığı tütün iskelesinde parti liderleriyle bir araya geldi. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ruhu 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor. Her milletin uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasıdır. Mazimizden sadece ibret almayız, daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız, dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve altta yer alan bir haber, Avrupa'da faşizm yükseliyor. Avrupa'nın önde gelen göçmen ve Müslüman karşıtı aşırı sağ partilerinin liderleri İtalya'nın Milano kentinde buluştu. Fransız lider Marine Le Pen, hedeflerinin Avrupa parlamentosunda süper güç kurmak olduğunu söyledi denilmiş.
Sabah gazetesinin manşeti 19 Mayıs birlik ruhu tüm Türkiye 100. yıl coşkusuyla şahlandı. Başkan Erdoğan Samsun'dan seslendi. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ruhu 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor dedi. Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal işgale boyun eğenlere itibar etmeden mücadelesini yürüttüyse biz de öyle hareket ediyoruz. Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar. Kurulan tuzakları bir bir bozuyoruz. Dahili bedhahlara rağmen Türkiye'yi dimdik ayakta tutuyor ve 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyoruz. Gençler 19 Mayıs ruhunu, 23 Nisan ruhunu ilk günkü heyecanla yaşatmaya, sürdürmeye var mısınız? 15 Temmuz'da olduğu gibi istiklal ve istikbalimiz uğrunda gerekirse canınız pahasına mücadele etmeye var mısınız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkulu törenler ve etkinliklerle kutlandı. Samsun'daki görkemli kutlama çok anlamlı bir görüntüye sahne oldu. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tütün iskelesinde Başkan Erdoğan ve liderler Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Karamollaoğlu, Destici, Aksakal, Perinçek, Çelebi birlik pozu verdi demiş Sabah gazetesi.
Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Birlik ruhu yurdu sardı manşeti atılmış. Devlet ve millet 19 Mayıs'ın 100. yılında tek yürek oldu. Erdoğan, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ruhu ülkemizin her köşesinde yaşıyor dedi. Liderlerden aynı gemideyiz fotoğrafı. Siyasi çekişmeler, gerilimler Samsun'da rafa kaldırıldı. Cumhurbaşkanı törene katılan siyasi parti liderleriyle iskelede birlik pozu verdi denilmiş. Ve Türkiye Gazetesi'nin sür manşetinde yer alan haber, bir saat baş başa görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetim kurulu başkanımız Ahmet Mücahit Ören'le bir saate yakın sohbet etti demiş Türkiye Gazetesi. Cumhurbaşkanı Mücahit Ören'i kabul etti, mabeyinde samimi sohbet. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni projeleri anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mücahit Ören'i kabulü sıcak bir atmosferde gerçekleşti. Mabeyin Köşkü'ndeki görüşmede iş dünyasındaki gelişmelerle iç ve dış gündem değerlendirildi denilmiş.
Yeni Birlik gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "Azmimizi yeniliyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayarak Cumhuriyet'in kuruluş yılı olan 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi 100. yıl etkinliğine başlandığını belirterek, bu yıl 19 Mayıs Samsun'a çıkışla başlayıp 22 Haziran Amasya Tamimi'ni, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'ni, 4 Eylül Sivas Kongresi'ni coşkulu bir şekilde anacak, muhasebemizi yapacak, hedeflerimizi hep birlikte tazeleyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 6 yılda yaşanan badirelerin Türkiye'nin enerjisini ve kaynaklarını mecburen krizleri çözmeye yönelttiğini, her şeye rağmen 2023 hedeflerine bağlı kaldıklarını anlatarak, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan özel ekibin bakanlıklardan belediyelere kadar tüm kamu kurumlarının performanslarını çeyrek dilimler halinde izleyip raporladığını bildirdi demiş Yeni Birlik gazetesi.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Huriye Coşkun hattımızda bizi bekliyor. Huriye Coşkun, günaydın.
Günaydın Arzu.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Kısaca özetleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da olacak. Bugün çalışmalarını orada sürdürecek. Diğer taraftan Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından gerekçeli kararı merak ediliyor. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nda yine mesai devam ediyor. Bugün gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor. Takipte olacağımız başlıklardan biri de bu. Diğer yandan İstanbul seçimi yenilenecek. Partilerin de İstanbul mesaisi bir taraftan sürüyor. AK Parti 23 Haziran için İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek. Hedef sandığa gitmeyen ve kararsız durumda bulunan 2 milyon seçmene ulaşmak olacak AK Parti'nin hedefi bu yönde. Cumhuriyet Halk Partisi ise yine gerekçeli kararı bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyası ve görev dağılımı da büyük ölçüde şekillendi aslında. CHP mitingler yerine ağırlıklı olarak mahalle toplantıları yapacak İstanbul'da. Milliyetçi Hareket Partisi için İstanbul'da hem şehri harekatı başlatmıştı. İstanbul'un 3 seçim bölgesine karış karış dolaşacak genel başkan yardımcıları. Diğer yandan terörle mücadele gündemimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne terör eylemi gerçekleştirmek isteyen DHKPC'li 2 teröristin gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı. İşte ona ilişkin gelişmeler de bugün takipte olacağız. Diğer yandan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları var. Genelkurmay çatı davası, Akıncı üssü davası, zırhlı birlikler davası ve kara harp okulu davaları var. Buralarda da duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. Gelişmelerde takibinde olacağız. Ekonomiye ilişkin bir başlık var. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak diyelim ve Ankara gündeminde öne çıkan başlıkları bu şekilde paylaşalım sizlerle.
Huriye Coşkun, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Sabah Gazetesi editörü Tarık Işık. Tarık Işık, günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Aslında gazete manşetleri ortak. 19 Mayıs 1919 Milli Mücadele Ateşi'nin yakıldığı, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattığı tarih ve onun 100. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı, evet, tüm Türkiye'de. Onunla ilgili ayrıntılar var. Samsun'da esas kutlamaların merkeziydi. Oradan da önemli ayrıntılar var. Nasıl değerlendireceksiniz?
Şöyle, siz zaten gazete manşetlerini okurken genel çerçeveyi çizdiniz. Ben açıkçası şu açıdan çok önemsiyorum. 15 Temmuz'daki Fethullahçıların darbe girişiminin ardından, hatırlarsanız, Yeni Kapı'da benzer bir miting düzenlenmişti. Bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar geniş çerçeveli değildi tabii ki. Onun dışında ben hızlıca düşünüyorum ve aklıma daha önce herhangi bir siyasetçinin, bunu sadece AK Parti Erdoğan çerçevesinde demiyorum, daha öncesini de kastediyorum, bütün parti liderleriyle böyle bir fotoğraf verdiğini hatırlamıyorum. Yok çünkü. Şimdi yakın zamanda bir seçim geçirdik, 31 Mart'ta. İşte Haziran ayında da tekrar bir seçim olacak, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi. Hemen hemen her ülkede olan şey şudur: seçim çerçevesine girildiği zaman bir ülkede siyasetçilerin söylemleri ister istemez sertleşir. Bu sertlik de yine ister istemez topluma, insanlara, vatandaşlara yansır. Türkiye'de de bu yaşandı. Söylemlerin karşılıklı olarak zaman zaman sertleşmesinden dolayı tansiyonun oldukça yükseldiğini gördük. Türkiye'nin bu fotoğrafa gerçekten ihtiyacı vardı. Sadece seçim çerçevesinde artan tansiyonun düşürülmesi anlamında değil, aslında yapılması gereken şeyin, yani sonuçta seçimler neden yapıyoruz? Türkiye'nin yöneticilerini belirlemek, bu kadar yani, çok fazla bir şey yok. Ancak siyasetçilerin bir araya gelerek aslında ortak paydanın, ortak amacın Türkiye'nin geleceği, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi olduğunu altını çizmesi bakımından ben bunu çok önemsiyorum. Oradaki fotoğrafa baktığımız zaman bir tarafta Başkan Erdoğan, öbür tarafta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli, işte diğer siyasi liderler. Ben bunu gerçekten Türkiye'nin bir kazanımı olarak görüyorum. Umarım benzer nedenlerden dolayı bu fotoğraf tekrarlanır.
Hı hı, peki, törenler de tabii ki önemliydi. Türkiye'nin her yerinde 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı.
Çünkü sonuç olarak 19 Mayıs dediğimiz sıradan bir gün değil. Milli mücadelenin Samsun'da başlayarak sonrasında kongreler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla devam eden bir süreç. 100. yıl tabii ki burada bir sembolik anlamı da var. Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesinde ilerlediği yolun, bunun hem artılarıyla hem eksileriyle muhasebe edilmesi için önemli bir dönemeç olacak.
Hı hı. Yeni Birlik gazetesinin manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ayrıntılar var, konuşmasından. O da şu açıdan önemli: 19 Mayıs'ta Samsun'da başlayan, Cumhuriyet'in kuruluş yılı olan 29 Ekim 2023'e kadar sürecek olan bir dizi kutlama ve etkinlikten bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi, Amasya Tamimi, hepsinin yıl dönümleri kutlanacak.
Evet, zaten bu geçtiğimiz birkaç yıl içinde Cumhurbaşkanı'nın özel önem verdiği bir konu olduğu için genel hatları, çerçevesi çizilmişti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece bir 19 Mayıs olarak değil, kongreler ve devamında Cumhuriyet'in 100. yılı, ki zaten siz de biraz önce dile getirdiğiniz 2023 hedefleri çerçevesinde bunların altının çizildiği bildiği görkemli anmalar olacağını görüyoruz.
Peki, şimdi bir yandan da biraz önce siz de belirttiniz, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri var. Onunla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuyla ilgili gerekçeli kararı bekleniyordu. Biraz önce Huriye Coşkun gündemi aktarırken bu gerekçeli kararı bugün açıklaması bekleniyor Yüksek Seçim Kurulu'nun dedi.
Yani büyük ihtimal bugün, bir ihtimal yarına da sarkma ihtimali var. Bunun açıklamasını bekliyoruz. Açıkçası açıklanacak gerekçede çok farklı bir argüman ortaya konulacağını düşünmüyorum. Çünkü gerek seçimden sonra AK Parti'nin ortaya koyduğu, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu buna karşı tezler toplumda bol bol tartışılmıştı. Görüldüğü kadarıyla ve içeriden bazı yazılan bilgileri de göz önüne alırsak, özellikle sandık başlarındaki bazı sandık başlarında devlet memurlarının olmayışı, pusulalardaki bazı usulsüzlükler diyelim, bunların gerekçeli kararı geleceğini görüyoruz.
Peki.
Askerlik sistemiyle ilgili haberler sıkça medyada yer alıyor. Askerlik sistemini değiştiren teklifin bu hafta meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Ayrıca torba teklif bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak.
Maalesef 1984'ten beri Türkiye'nin muzdarip olduğu çok can acıtıcı bir konu var. Malumuz terör sorunu. Yıllarca Türkiye askerlik sistemini değiştirmeyi, daha profesyonel askerliğe geçmeye konuştu ama son birkaç yıla kadar bu yönde maalesef ciddi bir adım atılamadı. Meclise gelecek, daha doğrusu gelen torba düzenlemenin içinde de bu konuda ciddi önemli başlıklar var. Bu hem terörle mücadelenin daha kapsamlı ve daha profesyonelce yapılması, diğer taraftan da insanların sonuçta askere giderken bazı işlerini ertelemek zorunda kalıyorlar. Bu da doğal olarak bir iş gücü kaybı yaratıyor. Bunun engellenmesi yönünde ciddi bir adım olacak. Şimdi erler için zorunlu askerliğin 6 aya düşürülmesi, bedelli askerliğin kalıcı hale gelilerek 1 ay temel eğitim verilmesi, yüksekokul mezunları için şimdiye kadar alışık olmadığımız astsubaylık imkanının tanınması.
Yedek astsubaylık.
Özür dilerim. Evet, yedek astsubaylığın tanınması, sistemin tamamen şey olması, elden geçirilmesi anlamına geliyor. Er ve erbaşların isterlerse 6 ay daha maaş alarak askerliğe devam edebilmeleri ise askerliği meslek olarak tercih etmek isteyen gençlerin hem oradaki havayı daha yakından anlamaları ve sonrasında mesleğe geçiş açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Geç kalmış olmakla birlikte Türkiye'nin ihtiyacı olan, çünkü biraz önce de söylediğim gibi özellikle 30'lu yaşların başına gelmiş bir şekilde askere gitmemiş, işte üniversite, doktora vesaire akademisyen çerçevesinde insanların mağduriyetiyle sonuçlanan bir durumdu. Bunun ortadan kaldırılması bakımından olumlu bir gelişme olarak görüyorum.
Belki de bu sistemin en önemli gelişmesi yedek astsubaylık. Bu zorunlu askerliğin ardından erler astsubaylığa geçebilecekler.
Evet.
Böyle bir imkan tanınacak.
Çünkü Türkiye'nin özel asker TSK'nın özellikle astsubay açığı zaman zaman yaşanan bir durum. Bunu da böylece karşılamış olması daha dinamik bir TSK için önünü açacağını düşünüyorum.
Evet, teşekkürler.
Evet, bir de torba teklif var dedik. Plan Bütçe Komisyonu'nda bu hafta görüşülecek. Bu konuyla ilgili mesai yapılacak. Onun ayrıntıları belli mi? Bu torba teklifte neler var?
Şimdi Cuma günü akşam saatlerinde bu meclise geldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hatalı geçişlerden dolayı kesilen cezaların affedilmesi, hurda araç teşviğinin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılması, zaten bu teşviğin daha önce 10 bin lira olarak belirlenmesi sektörde bir ivmenin yakalanmasına neden olmuştu. Bunun 15 bin olarak artırılması da o ivmenin artarak devam edeceğini gösteriyor. Onun dışında turizm yatırımlarıyla ilgili bürokratik sürecin kısaltılması, ki Türkiye'nin özellikle 2023 sürecine girdiği bu dönemde turizmin yeni bir bakış açısı kazanmasına katkı sunacak.
Peki, şimdi tabii ki gündemin en önemli maddesini teşkil ediyor yerel seçim çalışmaları. Biraz Abdülkadir Selvi partilerin seçim kampanyalarına değinmiş bugün yazdığı yazıda. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla birlikte bundan da bahsetmiş. CHP'nin kampanyasıyla ilgili 21 Mayıs'ta bir tanıtım toplantısı düzenlenecek diyor. AK Parti'nin kampanyasından ayrıntılar veriyor. AK Parti'nin kampanyasında sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmene ulaşılması var. Bu seçmenlerin %70'inin AK Parti seçmeni olduğu düşünülüyor demiş, evet, Abdülkadir Selvi. Bir de tabii ki muhafazakar Kürtler konusuna değinmiş. Onlara da ulaşılacağı söyleniyor yazıda. Nasıl değerlendireceksiniz çalışmaları?
Şöyle, şimdi bunun devamı olarak da söyleyebilirim. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul seçimlerinde ittifaka destek vermek için özel bir çabası olacağını biliyoruz. Hemşeri dernekleriyle görüşülmesi, onlarla bir araya gelinmesi hem AK Parti'nin hem de MHP'nin seçim stratejisinin temelini oluşturacak. Çünkü İstanbul seçmeninin önemli bir kısmının İstanbul dışındaki illerle hala bağlantısının devam ettiği göz önüne alındığında ve hemşeri derneklerinin bu konuda, siyasi konuda devreye sokulmasının AK Parti ve MHP lehine olumlu bir gelişme olacağını değerlendirebiliyoruz. Bahçeli'nin bundan birkaç hafta önce yaptığı bir açıklama vardı. Türk siyasi literatürüne girebileceğini düşündüğüm bir açıklama, İstanbul'a mitili atacağı yönünde. Bahçeli'nin bu süreçte özellikle Haziran ayı başı ile itibariyle, Mayıs sonu Haziran ayı başı ile itibariyle sık sık İstanbul'a gideceği, özel ekibinin orada bulunarak saha çalışmalarına yön vereceği ve daha etkili bir kampanya yöneteceğini biliyoruz.
Peki, bir de eğitim konusunda gelişmeler var. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni orta öğretim sistemini açıkladı. Tam da 19 Mayıs'a, evet, denk gelen bir zamanda açıkladı. Önce önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacak ara tatiller açıklaması geldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan. Hemen ardından kısa bir süre sonra da önümüzdeki süreçte ama 2020-2021 eğitim sisteminde 9. sınıflardan uygulanmaya başlanacak yeni eğitim sisteminden bahsetti. Biraz da bununla ilgili neler söylersiniz?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bürokrat değil, bizzat bu işin içinden gelen bir eğitimci olmasının Türkiye eğitimi için bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Yeni eğitim sistemini, özellikle takvim ve sistemin açıklanması, işte sizin de ifade ettiğiniz gibi 19 Mayıs dönemine denk geldi, ancak Ziya Selçuk'un bakan olmasından itibaren bu konuyla ilgili özellikle çalıştığı ve uzun soluklu bir çalışma olduğunu biliyorum. Eylül ayında okulların açılmasından birinci ara tatili olan sürede yeni bir ara tatil eklenmesi, bir haftalık. Sonrasında tekrar yaz tatiliyle ikinci dönem arasındaki bir haftalık süreç, özellikle öğrencilerin ve öğretmenlerin nefes alıp daha verimli çalışması için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Biraz önce sanırım akşam gazetesinden okudunuz. Bazı yeni dersler ekleneceği. Sonuçta değişen Türkiye ve dünyanın gittiği yöne bakıldığı zaman bundan işte 20 yıl önce, 20 yıl 30 yıl önce konulmuş derslerle, daha doğrusu o bakış açısıyla 2023 hedefine varamayacağımız bir gerçek. Bu açıdan özellikle insan hakları, ekonomi ve hukuk konusunda verilecek eğitimlerin çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği daha güvenli bakıp onların bakış açısını, algısını açabileceğini düşünüyorum.
Peki, şimdi bugün Hürriyet Gazetesi'nde Nuran Çakmakçı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ayrıntılı da bir sohbet yapmış. Öncelikle öğretmen yetiştirmeden bahsediyor Bakan Selçuk. Onunla ilgili çalışmaların olduğunu söylüyor. Bunun için de asgari bir senelik eğitimden bahsediyor. Nitekim tanıtım toplantısında acelelerinin de olmadığını söylemişti Milli Eğitim Bakanı.
Evet, evet. Şimdi zaten öğretmen yetiştirme konusunda Türkiye'nin yıllardır kanayan bir yarası bu. Öğretmen okullarının işlevsiz hale gelmesi ve sonrasında sadece çok kısa bir süre eğitim alarak üniversite mezunlarının öğretmen yapılması çeşitli sorunlara neden olmuştu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu sürenin uzatılması hem öğretmenlerin göreve başladıkları zaman kendilerine olan özgüveni ve öğrencilerle iletişim konusunda bir avantaj yakalayacak. Diğer taraftan da öğrencilerin öğretmenlerle kuracakları kontak ve gelişimleri açısından olumlu gelişme sağlayacağını düşünüyorum.
Bugün aslında sohbetin başta sınıf geçme zorlaşacak. Öğrencilerin ne kadar hoşuna gider bu bilmiyoruz tabii ama kolay sınıf geçilen bir yapının verimli olmayacağını söylüyor Milli Eğitim Bakanı.
Şöyle şimdi şişirme notlar denen bir kavram varsa eğer amiyane tabirle bu maalesef var ve doğru bir şey değil. Evet, sınıf geçmenin zorlaşması lazım. Bu çok zor ya da çocukları herhangi bir şekilde bunalıma sokacak, onları başka olumsuz etkiler yansıtacak şekilde değil. Ancak en azından bizim zamanımızda öyleydi. Sınıf geçmek için bir çaba harcanması ve başarısız olma riskinin de akılda tutulması gerekiyor. Herhalde bu aradaki denge makul seviyede yakalanırsa çocuklar daha başarılı olacak gibi görünüyor. Ancak her zaman söylediğim şeydir, öğretmen ne kadar başarılı olursa olsun eğer evde anne baba çocukla yeterince ilgilenmiyorsa öğretmen ne yapsın?
Peki.
Yeni sistemde liselerde akıllı şehirler, finansal matematik ve uygulamalı hukuk gibi dersler de olacak.
Evet, evet, evet.
Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrencilere nasıl katkıları olur bu derslerin?
Eğer Türkiye'nin yeni bir atılım yapması gerekiyorsa ve kabuğunu kırması gerekiyorsa yeni kavramlara, yeni bakış açılarına ihtiyacı var. Bunları da işte 20'li 30'lu yaşlardan sonra artık genç diyemeyeceğim, orta yaş insanlara vermek çok zor. Ben bunu çok olumlu buluyorum. Hı hı. Geç kalınmış olmakla birlikte zararın neresine dönülse kârdır. Tabii bunun olumlu sonuçlarını çok kısa bir sürede alınabileceğini söylemek mümkün değil. Bu işin tabiatına aykırı.
Evet.
Ancak önümüzdeki dönemlerde olumlu dönüşleri kesinlikle olacaktır.
Bir de tabii sistemi kendi içerisinde dönüştüreceklerini söyledi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Bu başlayacak olan yeni sistemin ilk üniversite sınavının da 2024 yılına o eğitim dönemine denk geleceğini söyledi. Yükseköğretim Kurumu'ndan da bu konuda bir açıklama var. Şu an için sistemin değişmediği yönünde.
Sonuçta eğer sistemi bu kadar keskin hatlarla değiştiriyorsanız bunun sonraki aşamaları için belirli bir geçiş zamanı olmak zorunda. Öteki türlü aksaklıkların olma ihtimali her zaman daha fazladır.
Peki, evet, önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeleri hep birlikte göreceğiz. Tabii sınırımızın ötesinde de önemli gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri, İran arasında yaşanan gelişmeler, Suriye'de yaşanan gelişmeler de önemli. Bir yandan onunla ilgili başlıklar da var gazetelerde. Nasıl değerlendireceksiniz durumu?
Şöyle, özellikle Suriye konusunda Türkiye'nin her zaman öncü bir rol aldığını Suriye'deki iç savaşın başlamasından beri görüyoruz, yakından takip ediyoruz. Ancak şu dikkatimi çeken bir konudur. Yakın zamanda geçtiğimiz belki 3 ay içerisinde terör örgütü IŞİD'in yeniden alevlendirilmeye çalışıldığına dair bir izlenimim var. Suriye'de IŞİD özellikle Türkiye'nin katkıları sayesinde ciddi darbe aldı. Ancak bu tür örgütlerin Proje terör örgütleri olduğu göz önüne alındığı zaman ve ihtiyaç duyulduğu zaman kullanılmak gibi bir durum olduğu için sanırım özellikle Amerika ve Rusya'nın Suriye'de kurmak istedikleri yeni sistemde IŞİD'e de sanki bir rol düşecek gibi gözüküyor. Umarım bu konuda yanılıyor olurum. Suudi Arabistan'la Amerika arasındaki son 2 yıldır ivmesi artan yakınlaşmanın devam ettiğini görüyoruz. Ancak denklemde bir tarafta İsrail ve bağlantılı olarak Filistin meselesi, diğer tarafta Irak'taki gelişmeleri göz önüne aldığımız zaman sanırım önümüzdeki dönemde Orta Doğu'daki hareketliliğin biraz daha artabileceğini söyleyebiliriz.
Peki, evet, gündemdeki gelişmeler bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sabah gazetesi editörü Tarık Işık konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk,
günaydın. Sağ olunuz. Ekonomideki gelişmeleri döviz piyasalarına şöyle bir göz atarak başlayalım. Evet. Döviz piyasalarında epeydir bir dalgalanma var. Evet. Bugün de 6 civarında seyrediyor. 6.06-7 civarında seyrediyor dolar kuru. Bir kere sebebini soralım. Önümüzdeki süreçte neler olabilir?
Bunun tabii iç sebepleri var, dış sebepleri var. Yani iç sebepler zaten uzun süredir konuştuğumuz konular. İşte Amerika ile bir S-400, F-35 pazarlığı sürüyor, görüşmeleri sürüyor. Bunun dışında bir seçim var önümüzde. Her seçimden önce olduğu gibi belirsizlik ortamı oluşuyor. Bu 31 Mart seçiminden önce hatırlarsanız kurlarda bir hareket olmuştu. Amerika ile bu görüşmelerin nereye gideceği, bu içeride biraz tedirginlik yaratıyor. TL'ye bakışı değiştiriyor. Bunun dışında diğer faktörle, dış faktör olarak baktığımız zaman da dolar dünyada güçlü. Yani ben bu sabah yayına gelmeden önce baktım. Cuma kapanışı da çok güçlü. Dolar endeksi 98 seviyesinin üzerinde. Zaten o 100 seviyesi falan çok kritik. 98'in de üzerine çıktı. Yani dolar dünyada güçlü. Bütün para birimleri karşısında güçlü. Bunun nedeni de şu. Şimdi Amerikan ekonomisi daha iyi performans gösteriyor. Şimdi dolar endeksinin zaten yaklaşık %60'ını euro dolar paritesi oluşturuyor. Yani biz hani dolar güçlü derken ilk başta eğer euro karşısında güçlüyse dolar O zaman zaten dolar endeksi yukarı çıkmaya başlıyor. Şimdi yen karşısında güçlü, euro karşısında güçlü, euro ekonomisinin durumu ortada. Yani Amerikan ekonomisine göre. Euro bölgesindeki faizlere bakıyoruz. Negatif faiz var. Fed frene bastığının sinyalini verdi ama yine bir 3 civarında bir faiz var orada. Yani euronun faizi sıfırlardayken, hatta eksiyken, doların faizi %3'lerde. Onun için de orada bir faiz avantajı da var. Dediğim gibi Amerika'nın iyi performansı da var. Amerikan ekonomisinin. Buna doğru yansımaları oluyor açıkçası. Bir de şu var. Onu da bir kısaca anlatayım. Yani şimdi dünyada aslında risk alma iştahı yüksek. Hani risk alma iştahı yüksek derken küresel yatırımcılar hala getiri peşinde koşuyorlar. Ama biz maalesef bu ilk 5 ayda, yılın ilk 5 ayında bu risk alma iştahı yüksek olmasına rağmen bundan pek faydalanamadık. Yani mesela Türkiye ile aynı kategorik ülkelere baktığımız zaman işte Rusya'sı, Brezilya'sı, Güney Afrika'sı, buralara ciddi para girişleri oldu. Yani buraların piyasalarına finansal varlık fiyatları arttı, para girişi oldu ama hani az önce de söylediğim gibi 31 Mart'ta bir seçim vardı. İlk 3 ay işte o seçim şeyle geçirdik. Hani seçim öncesi yatırımcılar tedirgin olabiliyor. Yani hem yabancı yatırımcılar hem de yerli yatırımcılar. Ondan sonra bir de az önce bahsettiğim konular işte Amerika ile bu S-400 gerginliği diyelim, F-35 görüşmeleri, işte Suriye'deki gelişmeler derken TL cinsi varlıklar aslında yeteri kadar faydalanamadı bu küresel piyasalardaki pozitif ortamdan. Bir de şu var mesela. Biz tabii yılın ilk 3 ayına baktığımız zaman mevduat faizleri ciddi şekilde düşüktü. Yani %19'lara 20'lere kadar düşmüştü. Yani enflasyona göre kıyasladığınız zaman enflasyon altında bir getiri veriyordu. Ama son 2-3 haftaya baktığımız zaman mevduat faizlerinde bir kıpırdama var. Şu an %23'lerde 24'lerde mevduat faizleri.
Artış var.
Yani TL faizleri %23-24'e geldi. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela son günlerin en çok konuşulan konularından birisi işte bu dolarizasyon meselesi. Şu an bankalardaki işte yerleşiklerin döviz hesaplarına baktığınız zaman döviz hesaplarına ve TL hesaplarına şu an bankalardaki paranın %53'ü dolarda. Yani dolar mevduatlar TL mevduatların önüne geçmiş. Ben hep şunu şey yapıyorum zaten, yani aylardır, hatta geçen seneden beri yazıyorum bunu. O Ağustos'taki dalgadan sonra gazetedeki köşe yazılarımda. Yani faizleri düşük tuttuğumuz için mevduat faizlerini, bu sefer yatırımcı diyor ki, yerli yatırımcı, yani enflasyon karşısında benim getirim eriyor, o zaman dolar alayım, belki dolar yükselirse oradan kazanırım diyor. Ama şimdi tabii dediğim gibi seçim sonrasında özellikle son 2-3 haftadır, 3 haftadır mevduat faizlerinde 3-4 puan artış oldu. Şimdi bunun yansımalarını göreceğiz. Yani acaba TL'ye olan talep artar mı? TL'ye olan ilgi artar mı? Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Ben hep şunu söylüyorum. Önce bizim kendi yatırımcımızın bir dolar algısını kırmak lazım. Çünkü işte geçen haftaki biz döviz tevdiat hesaplarına da baktık. 2 milyar dolar daha almış yerleşikler. Yani 181 milyar doların üzerine çıkmış önceki haftaya göre. Yani hala bu dolar algısını biz kıramadık. Yani yabancı, mesela yabancı yatırımcılarla ben konuştuğum zaman New York'taki, Londra'daki yatırımcılarla TL cinsi varlıklara girmeyi düşünüyorlar. Diyorlar ki mesela biraz belirsizlik ortadan kalksa, hani şu seçim belirsizliği, Amerika ile olan bu görüşmeler bir sonuçlanırsa, yani TL ve cinsi varlıklar fiyatlamalar açısından çok cazip, ucuz diyorlar bana. Ama işte biz, yani yabancı yatırımcı ikna olmak üzere diyelim, belli başlı gelişmeler olursa, biz kendi yatırımcımızı hala ikna edemedik. Bence en büyük sıkıntı bu.
Bir de bu bankalardaki döviz hesaplarına vergi uygulanması söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu tabii şimdi biraz döviz olan talebi kırmakla alakalı. Hatırlarsanız bundan birkaç hafta önce de stopajla ilgili bir hamle yapılmıştı. Döviz cinsinden hesapların stopajları arttırılmıştı. TL cinsinden stopajlar düşürülmüştü. Hani TL'ye olan ilgiyi arttırmak için o hamleyi de o şekilde yapmak lazım. Ama orada denetim iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü ben hatırlıyorum 2008-2009 dönemiydi galiba. O dönemde kaldırılmıştı. Gene bir vergi vardı bu döviz cinsinden işlemlere, alım satımlara. Ve şirketler, işletmeler bir yoğunluğu buldular ve Bahreyn üzerinden falan operasyon yapmaya başladılar. Yani o Bahreyn üzerinden, hesaplar üzerinden giderek, yani vergiden kaçmak için. O şekilde bir hamle yaptılar. Yani bunun tabii bu hamlenin hem işte dolara olan ilgiyi kesmesi, TL talebini arttırması amaçlanıyor. Ama verginin kazanılması, verginin bütçeye yazılması açısından da bu denetimin iyi yapılması gerekiyor bence. Çünkü dediğim gibi o 2007-2008 döneminde yurt dışı üzerinden bu işlemler yapılmıştı. Muhtemelen onun da önlemini almıştır ekonomi yönetimi. Önemli çünkü bu.
Önümüzde de bir İstanbul seçimi var.
Evet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde gençlerle iftarda bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan... şöyle söyledi, enflasyon yavaş yavaş inişe geçmiş vaziyette.
Evet.
Her şeyden önce son dönemde, son seçim öncesinde Batı ülkemize kur, faiz, enflasyon üzerinden çok ciddi baskılar uygulamaya kalktı.
Doğru.
Bununla bizi köşeye sıkıştırmaya yeltendiler. Enflasyon ve faizde bir tırmanış söz konusu oldu. Faiz konusunda hassasiyetimiz var, faizde iyi değiliz. Ama enflasyon yavaş yavaş inişe geçmiş vaziyette. Kur şu anda sendeliyor. Beklentilerini bulamayacaklar inşallah. Şu seçimi hayırlısıyla atlattıktan sonra bunların bütün oyunları bozulacak dedi Başkan Erdoğan. Seçimden sonra nasıl beklentiler olur ekonomide?
Şimdi şöyle seçimin sonuçlarına bir bakalım. Zaten herhalde aynı yıl içerisinde olmuyor ama bir erken seçim falan gündeme gelir mi acaba? Çünkü dediğim gibi aynı seçim aynı yıl içerisinde bir seçim daha olmuyor ama belki işte 2020'nin hani kulislerde konuşulan 2020'nin başlarında belki bir erken seçim gündeme gelebilir sonuçlara göre bilemiyorum. Umarım gelmez çünkü biz son 7 yılda 6 yılda 7 tane seçim yaşadık. Yani her seçim belirsizlik olduğu için de sıkıntı yaratıyor. Umarım şu seçimi bir şekilde atlatırız. Ondan sonra önümüze bakarız. Şimdi enflasyon konusunda zaten 3. çeyrekte baz etkisinden dolayı bu enflasyon düşecek. Yani o baz etkisi dediğimiz şey bir önceki yılın aynı döneminde enflasyon çok yüksek olduğu için mesela 2018'in o döneminde 3. çeyreğinde enflasyon çok yüksek olduğu için muhtemelen çok büyük bir olay olmazsa ne demek bu yani kurda ciddi bir artış olmazsa ki şu an biraz sakinlemiş gibi gözüküyor diyelim yani 6 civarında tutunuyor enflasyon zaten 3. çeyrekte düşecek. Ondan sonrası önemli. Şu an mesela ben finansçıyım. Yani iktisatçıları, finansçıları tedirgin eden şey o. Üçüncü çeyrekte enflasyonda düşüş bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey de o zaten. Onu kastediyor. Ama dördüncü çeyrekte enflasyonun gidişatı ne olacak? Önemli olan o. Eğer biz yine işte mesela Ağustos, geçen yılın Ağustos'unu hatırlayalım. İşte o Papaz Brunson krizi çıktı biliyorsunuz. Kurlar bir anda %50 arttı 10 günde 15 günde. Eğer ona benzer bir kur şoku yaşamazsak enflasyon yani yıl sonuna doğru 3. çeyrekte zaten düşecek. 4. çeyrekte de dengeli bir şekilde dengeli seyrini koruyabilir. Ama işte oradaki şart bir kur şoku yaşamamak ve süreci iyi yönetmek. Şimdi tabii seçip bir şekilde atlatırız diyelim. Ama Amerika ile ilişkiler çok önemli. Bu S-400 mevzusu, işte Rusya var denklemin içinde, İran var. Yani süreci yönetmemiz gerekiyor. Diplomasiyle vesaire. Yani şimdi zaten Cumhurbaşkanı'nın işte o iftardaki öğrencilerle sohbetinde ona vurgu yaptı. S-400'leri alacağız dedi kesin olarak. Ama şimdi diğer taraftan da çok net konuştu yani. Diğer taraftan da Amerika'nın baskısı var. Bir şekilde süreci, şu cümleyi de kullandı abi yanlış hatırlamıyorsam ben de onu okudum. Yani S-400'leri de alabiliriz, F-35'leri de alırız dedi.
Sonra S-500'ler var.
S-500 orada ortak bir şekilde üretime geçebiliriz dedi. Yani diplomasi kanalları açık. Yani her şey basına yansımak zorunda değil. Ama kesin olan bir şey var yapmamız gereken şey süreci yönetmek. Süreci yönetebilirsek enflasyona dengeli bir hal alabilir.
Evet. Şimdi bir yandan da bölgemizde yaşanan gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında epeydir süren bir gerilim var. Hem bölgeyi hem dünyayı etkiliyor. Hem dolar açısından hem petrol fiyatları açısından etkiliyor. Bu meselenin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sıkıntılı. Şundan dolayı şimdi gerginlikler olduğu zaman dünyada biliyorsunuz ki dolar artar. Dünyada dolar artar. Şimdi normalde dolar arttığı zaman emtia fiyatlarının düşmesi lazım. Emtia ne diyoruz? Petrol fiyatının düşmesi lazım. Altın fiyatının düşmesi lazım. İşte bakır fiyatının düşmesi lazım. Dolar arttığı zaman. Dolar cinsinden fiyatlandığı için. Ama şimdi sizin bahsettiğiniz bu gerginlikten dolayı şimdi dolar hem dolar güçlü hem de petrol fiyatı yukarı gitmeye çalışıyor. Bu da şimdi her ülke açısından yani mesela gelişen ülke açısından bakalım sadece Türkiye değil yani bu Brezilya için, Güney Afrika için, Rusya için. Ha Rusya biraz daha petrol ihracatçısı. O daha farklı bir pozisyonda ama gelişen ülkelerin finansal varlık fiyatları için olumsuz gelişmeler bunlar. Tabii ki yani sonuçta Amerika ile İran arasındaki gelişmeleri bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Petrol fiyatı artabilir ama eğer şimdi mesela şu an 70 dolarlarla Brent petrolün fiyatı eğer Amerika ile İran arasındaki bu gerginlik artarsa sıcak bir çatışmaya dönüşürse hani 90 dolarlar 100 dolarlar konuşuluyor Brent petrolle bir anda ne olduğunu anlamadan artabilir ki zaten şu an 70-72 dolarlardayız biz Brent petrol fiyatı olarak. Sene başında 50 dolardı bu. Yani sene başından beri zaten yaklaşık bir tabii yani %40 bir artış var. Yani bütün ülkelerin maliyeti arttı. Enerji maliyetleri zaten arttı. Bir de bu gerginlik, tansiyon artarsa, sıcak çatışmaya dönüşürse petrolün önünde kimse duramaz. Yani o 80 zaten 80 dolarları biz gördük bundan bir 7-8 ay önce. 80, 85 hatta 100 dolarlar konuşuluyor şu an için o sıcak çatışma durumunda. O nedenle o tarafı da onların yönetmesi lazım. Yani tüm dünya ekonomisi açısından. Çünkü şu an zaten hani IMF'nin tahminlerine bakıyorsunuz, Dünya Bankası'nın tahminlerine bakıyorsunuz. Küresel ekonomiye, dünya ekonomisine yönelik beklentiler çok pozitif değil. zaten işte hani kör topal ilerleyecek. Bir de bir petrol darbesi, petrol fiyatı tarafından bir darbe gelirse iyice aşağı gider dünya ekonomisi. Onun için kimsenin istemediği en kötü senaryo petrol fiyatının o 90 dolarlara 100 dolarlara gitmesi. Umarım olmaz çünkü biz de petrol ithalatçısıyız, enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Yani petrol fiyatlarının artması, işte enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyoruz. Umarım düşecek enflasyon, yani bekliyoruz düşmesini. Ama bir anda hani kuru kontrol altına aldığımızı zannederiz. Bir anda petrol fiyatı artarsa oradan bir darbe yiyebiliriz. Umarım petrol fiyatında o şekilde bir artış olmaz.
Evet, hem dünyada hem ülkemizde ekonomi çok hassas dengeler üzerinde yürüyor.
Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten yani dünya öyle. Ekonomisi açısından da.
Gerçekten öyle. İyi yönetilecek umarız ve bu süreçten başarılı bir şekilde çıkacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Programımıza katıldığınız için. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve batıda mevsim normallerinin üzerinde, doğuda ise mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle. Ankara parçalı, zamanla az bulutlu 29, İstanbul parçalı ve az bulutlu 28, İzmir parçalı ve az bulutlu 31, Erzurum parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18. Amsterdam parçalı bulutlu 18, Atina çok bulutlu 27, Bağdat az bulutlu 39, Berlin parçalı bulutlu 22, Paris sağanak yağışlı 20, Roma sağanak yağışlı 19, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kiev parçalı bulutlu 26, Londra parçalı bulutlu 19, Moskova az bulutlu 22, Lefkoşa az bulutlu 34, Madrid parçalı bulutlu 25, Mekke sıcak 40, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 29 ve Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy merhaba.
Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size aktarıyoruz. Almanya'dan bize neler aktaracaksınız?
Almanya yeni haftaya önemli başlıklarla başlıyor diyebiliriz. Elbette birinci gündem maddesi 26 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak. Özellikle pazar günü hafta sonu ülke genelinde aşırı sağcıların Avrupa Parlamentosu'nda güçlü şekilde girmemesi, yer almaması için gösteriler vardı ve Avrupalılara, oy kullanacak olanlara sandığa gidin çağrıları vardı. Dolayısıyla yeni haftada da pazar günü yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin gelişmelerin, açıklamaların gündeme damga vurmasını bekliyoruz. Özellikle adayların bu hafta daha sık sahada olacağını biliyoruz. Dolayısıyla Almanya'daki ilk gündem maddemiz bu yeni haftada. Yine pazar günü bir seçim daha var Almanya'da. Bremen parlamentosunda seçimler yapılacak. Bu seçimler de önemli olacak. Çünkü son dönemde özellikle 2018'in son dönemindeki eyalet bazlı seçimlerde iktidar partilerinin oy kayıpları vardı. İşte yeni yılda Bremen'deki parlamento seçimlerinde de acaba iktidar partilerinin oy kayıpları devam ediyor mu etmiyor mu? Buna ilişkin veriler de söz konusu Bremen parlamento seçimlerinde de ortaya çıkmış olacak. Zaten bu yılın sonbaharında da başka eyaletlerde de seçimler olacak. Dolayısıyla Bremen'deki seçimler belki de bu sonbahardaki seçimlere de ışık tutmuş olacak. Almanya'da siyaseti belirleyen, siyasi takvim belirleyen seçimlerden biri olacak diyebiliriz. Öte yandan yine bu hafta dikkat çekici bir gündem maddemiz daha var. Aslında geçen haftadan sarkan bir maddeydi, hatırlıyorsunuz. Hatırlarsanız Avusturya'da başörtüsü vardı. İlkokullarda başörtüsü yasağı getiren bir düzenleme meclisten, parlamentodan geçmişti. İşte o karar Avrupa'da yankılandı ama Almanya'ya sıçradı belki de o karar. Öyle demek daha doğru olur. Çünkü Almanya'da bir anda, hatta 2017-2018 yılında da eyalet bazı tartışmalar vardı ama ilk defa federal düzeyde Almanya genelinde ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması noktasında bir tartışma başlamış oldu. Karşı çıkanlar var, anayasaya aykırılık iddiasında bulunanlar var. Almanya İslam Konseyi Başkanı'nın tepkisi var. Dolayısıyla yeni haftada da bu konunun gündemde olmasını, konuşulmaya devam edilmesini bekliyoruz. Yine bir başka başlığımızsa Avusturya'da, yine hatırlanacağı üzere geçen hafta Avusturya'da ortaya çıkan bir video sonrası hükümet ortağı Avusturya Özgürlük Partisi Genel Başkanı istifa etmişti. Başbakan Kurz seçim kararı almıştı. İşte o seçimlerin Eylül ayında yapılması bekleniyor. Almanya ile ilgisi ne, onu da anlatalım. Hatırlanacağı üzere o videolar iki Alman gazetesi tarafından kamuoyuna aktarılmıştı. Ve dolayısıyla da Almanya'da bu konuyu yakından takip ediyor. Hatta bugünkü gazetelerin neredeyse tamamında bu konuya yer veriliyor. Özellikle Avusturya'daki siyasi tablonun önümüzdeki süreçte nasıl şekillenebileceği noktasında haberler ve yorumlar var. Dolayısıyla Almanya, Avusturya'daki bu krizi, siyasi krizi, erken seçim kararını ve olası seçim sonrasındaki sonuçları yakından takip ediyor. Dolayısıyla Almanya'daki bu haftadaki 3. gündem maddemiz de bu olacak. Rutin gündeme baktığımızda ise Cumhurbaşkanı Steinmeier yeni haftaya Leipzig kentindeki ziyaretlerle başlıyor. Bu kentin özelliği, aşırı sağcıların yoğun olarak bulunduğu kentlerden biri burası. Cumhurbaşkanı burada bir Alman otomotiv firmasının fabrikasını ziyaret edecek, işçilerle buluşacak. Cumhurbaşkanı çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Alman Anayasası'nın, yani temel yasanın 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek olan törene ev sahipliği yapacak. Yine aynı gün Karlsruhe'de yine benzer bir toplantı var. Oraya katılacak Cumhurbaşkanı. 23 Mayıs'ta da yine Cumhurbaşkanlığı'nda benzer bir toplantı var. Öte yandan dikkat çek, 25 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı futbolla yakından ilgilenecek. Alman kadın milli futbol takımının kampını ziyaret edecek. Ve aynı akşam oynanacak olan Alman Futbol Ligi'ndeki kupa maçını izleyecek Cumhurbaşkanı Steinmeier. 26 Mayıs'ta ise Avrupa Parlamentosu seçimleri için oy kullanacak Cumhurbaşkanı. Başbakan'a baktığımızda ise Merkel yeni haftaya Münster şehrinde başlıyor. Burada konuştuğu Alman Silahlı Kuvvetleri'ni ziyaret edecek ve o aradaki askerlerle buluşacak. Salı günü bir sosyal sorumluluk projesinin etkinliğine katılacak Başbakan Merkel. Çarşamba günü her hafta olduğu gibi Bakanlar Kurulu toplantısı var. Aynı gün 11. Denizcilik Konferansı'na katılacak Başbakan Merkel. Perşembe günü ise Rostock kentinde olacak ve tekrar Berlin'e dönecek akşam saatlerinde ve temel yasanın 70. yıl etkinliğine katılacak Başbakan Merkel. Hafta Cuma günü ise Münih Teknik Üniversitesi'nde geçirecek Başbakan Merkel. Toparlayacak olursam rutin gündemimizde bunlar var, ancak Almanya'nın rutin dışı gündemi geçen haftadan sarkan, hafta sonundan sarkan önemli başlıklarla yeni haftaya başlıyor diyebiliriz Arzu Hanım.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör doktor Ercinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhaba, günaydın, iyi sabahlar.
Sizinle iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Şimdi gazete manşetlerine baktığımızda dünkü görkemli törenler ön plana çıkıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yıl dönümüydü dün. Milli mücadelenin başlamasının 100. yıl dönümü. müydü? Onunla ilgili Samsun merkezli bütün yurtta görkemli törenler vardı. Nasıl değerlendireceksiniz o törenleri?
Evet. Tabii Gazi'nin arkadaşlarıyla birlikte şeye çıkışının, Samsun'a çıkışının 100. yılı. Milli mücadele ve yeni Türkiye'yi kuran ruhun köklerinden söz ediyoruz, bahsediyoruz. Muazzam önemli törenlerle gerçekten kutlandı. Büyük bir coşku vardı. Modern Türkiye bu zamanı içerisinde arkada bıraktığı 100 yıla artık ulaşacak. 2-3 yıl sonra 100 yıla olacağız. Bu Samsun'da başlayan milli mücadelenin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşuyla tamamlandığı bir kuruluş sürecinden, mücadele sürecinden bahsediyoruz. Aslında yeni Türkiye'yi var eden milli mücadele ruhu ama asıl yeni Türkiye'yi var eden milli mücadele ruhunun derinliğindeki dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın atıf yaptığı 2200 yıllık büyük devlet geleneği ve kuvvetli, güçlü, insanlık tarihine mal olmuş büyük bir milli tarihten söz edebilme imkanımız var. Büyük bir coğrafyada büyük imparatorluklar kurmuş, tarihin yönünü değiştirmiş, büyük bir dil inşa etmiş, yaşama tarzı inşa etmiş bir büyük tarihsel topluluktan bahsediyoruz Türkler derken. Dolayısıyla Türkler bu coğrafyada arkada bıraktığımız zaman içerisinde medeniyet ve kültür tarihine çok önemli katkılarda bulunmuş. Özellikle İslam uygarlığının ortaya çıkışında ve kurumsallaşmasında, aynı zamanda da siyasi temsilinde çok önemli roller oynamış büyük bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu her ne kadar Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız tarihte kurulmuş bu bahsettiğimiz zaman dilimi içerisindeki 12 Türk devletini temsil ediyor olsa bile aslında bu yıldızların her birinin birbirleriyle irtibatlı bir süreklilik arz ettiklerini de biliyoruz. Yani dolayısıyla bir süreklilik var. Ve tarihçiler arasında hatırlayın, aktüel tarih tartışmaları içinde de çok konuşulur. İmparatorluk yıkıldı, yeni bir devlet kuruldu. İşte bu devlet eski imparatorluğa alternatif mi kuruldu? Onu reddiyeye oturtanlar oldu vesaire. Oysa bütün bunlar bu kırılma ve geçiş anlarının getirdiği özel psikolojilerdir ve aktörlerin özel pozisyonlarla ilgili durumlardır. Yani buralarda aslında güçlü bir şekilde bir birikim yeni kurulan devlete ne derler? Devredilir. Dolayısıyla her ne kadar bugünkü Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldan daha kısa zamanda ve Samsun'a çıkışla birlikte 100 yıla ulaşan bir siyasal sosyolojiye tekabül ediyor olsa bile onu var eden şey, enerji çok daha tarihin köklerinde mevcut. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanı'nın atıf yaptığı işte 2023 vizyonu, 2071 vizyonu gibi.
Sonra kızıl elma var.
Tabii kızıl elma. Yani aslında bu bahsedilen şeyler, hedefler Türkiye'nin sosyolojisinin, siyasetinin dar sınırlarıyla ilgili değil, bunu aşan tarihsel iddiaların, medeniyet iddialarının içinde var olduğu daha kuşatıcı bir hedefi, hayali, kültürü, uygarlık alanına atıf yapan büyük bir ideali ifade ediyor. Yani tabii şöyle bakmakta yarar var. Birinci Dünya Savaşı ne bakımdan büyük bir kriz? Bütün dünya için adı üzerinde modern tarihin ilk büyük savaşı, Birinci Dünya Savaşı. Fakat Türkler açısından herkesten daha büyük kriz. Niçin? Çünkü Türkler 2000 yıllık tarihleri içerisinde kurdukları en büyük insanlığın birikiminin önemli parçasını oluşturan büyük bir politik, kültürel güç kurdular. Onun adı Osmanlı'ydı. Ve onun yıkılışı sadece Türklerde değil, bütün akraba topluluklarda, coğrafyada, bütün bir İslam coğrafyasında büyük bir travmaya dönüşmüştü. Bu travmanın içinden çıkış bizim için arkada bıraktığımız yüzyılda o kadar zor oldu ki. Büyük bir kültürü kuran, büyük bir siyaseti ve siyasi temsili oluşturan Türkler neredeyse Cumhuriyet'in başında el avuca muhtaç oldular. Karnını doyurabilecek durumdan çıktılar. Anadolu coğrafyası paramparça oldu. 19. yüzyılın Orta zamanlarında batılı seyyahlar Osmanlı topraklarına geldiklerinde, çorak topraklara geldiklerinde fark ediyorlarmış yani. Artık düşünün ki erkek iş gücü yok topraklar işleyecek. Dolayısıyla o imparatorluğun yarı sömürgeleşme tarihini, sömürgecilik karşısında çaresizliğini söz konusu kılan bir fotoğraf burada. Bu aslında şu bunun üzerine Birinci Dünya Savaşı cephelerinde aslında imparatorluğun sömürgeciliğe verdiği iki büyük dersi dikkate aldığında fotoğrafı daha da netleştiriyoruz. Birisi Kutulhamare, birisi Çanakkale. İkisi de belki de sömürgeciliğin burnunu kıran iki tarihsel hamle olarak, değil mi? Hı-hı. Sömürgecilere karşı yenilmemiş Türklerin tarihteki en büyük referans noktaları olarak, aynı zamanda modern tarihte oluşturdukları milli kültürün moral temellerinin inşasını oluşturmaları bakımından altı çizilmesi gereken bir şey. Belki de bugün Samsun'da karaya ayak basan ruh aslında Çanakkale'nin ruhu, Kutulhamare'nin ruhu. Yani her şeye rağmen yedi düvele, sömürgeciliğe karşı var olma iradesinin ruhuydu. O bakımdan dünkü fotoğraf o kadar önemli ki biz kendi aramızda siyaseten kavga ederiz, dövüşürüz, rekabet ederiz, mücadele ederiz. Ama siyaset üstü bir alanda tarih içerisinde biriz. Aynı milletin çocuklarıyız. Ve dünkü fotoğraf Cumhurbaşkanı'yla muhalefet liderlerinin,
bir araya geldi,
partili evet. genel başkanlarının verdikleri fotoğraf aslında Türkiye'nin özlediği, olması gereken fotoğraftı. Biz aynı ruhun çocuklarıyız. Aynı sosyolojinin, aynı tarihin, aynı milletin, aynı medeniyet alanının çocuklarıyız. Ayrımız, gayrımız fikirlerimizde, düşüncelerimizde, gündelik hayatımızdaki şeylerde, tercihlerimizde söz konusu olabilir. Bu ruh 100 yıl sonra yeniden ayağa kaldırılmış olması, bu ruhun şeyde Samsun'da çok değerliydi ve kamuoyuna önemli bir mesaj verildi. Evet. Tabii diğer taraftan bir şey daha, bunun altını çizmeden geçmeyeyim. Aynı zamanda bu ruhun 100 yıl sonra yeni kuşaklar tarafından içselleştirilmiş olması ve bu zaman içerisinde devletle toplumun bütünleşerek kendini var eden yeni bir gerçeklik olarak krizlere rağmen var olabilmesi, yeni Türkiye'nin başarısı olarak görmek gerekiyor. Onu da yakın zamanda test ettiğimiz en önemli kritik meydan 15 Temmuz meydanıydı. Değil mi? 15 evet. Temmuz'da bir millet devletiyle öyle bir bütünlük sergiledi ki, öyle büyük fedakarlık yaptı ki, kendini var eden muhteşem tarihinin ne kadar haklı olarak mirasçısı olduğunu ortaya koyan bir varoluşa yeniden imza attı. 15 Temmuz'da Allah korusun hainler başarılı olsaydı belki 19 Mayıs'ı dünkü fotoğrafının bir anlamı bile olmayacaktı.
Evet.
Yani bu o kadar önemli bir konu ki.
Evet.
O bakımdan nice yüzyıllara diyelim.
Evet, bir de tabii dünkü fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği Türkiye İttifakı'nın da biraz daha ete kemiğe bürünmüş haliydi.
Tabii.
Öyle değil mi?
Tabii tabii. Yani bundan sonra en büyük arzumuz tabii büyük sorunların çözümünde muhalefetin desteği, iktidar muhalefet ilişkilerinin olması gereken verimlilik temelinde yeniden inşa olması. Çünkü bu ne için gerekli? Bugün Türkiye üzerindeki baskı, yayına girmeden ekonomik konularda konuştunuz. Türkiye üzerindeki baskı her ne kadar Türkiye'yi yöneten iktidarın özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinde ona İtiraz, ona düşmanlık, onu tasfiye etmeye dönük bir baskı gibi görünmüş olsa bile kesinlikle bu böyle değil.
Hı hı.
Yani bugün hasbelkader Türkiye'yi yönetenler tarihsel olarak tarihin kırıldığı bir coğrafyada Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da bizim aleyhimize bir krizi yöneterek sağ salim bu krizden Türkiye'yi çıkarmak istiyorlar.
Hı hı.
Yani Türkiye'yi bugün kim yönetirse yönetsin, yönetenlerden talepleri şu: Doğu Akdeniz'den çekilin, biz buradaki doğalgazı, petrolü, buradaki hukuku yeniden var edeceğiz, siz bu işe girmeyin. Bunu Ankara'yı yöneten kim evet diyebilir buna?
Evet.
Demediğiniz zaman gerekli baskıyı yiyeceksiniz. Yani bunun Tayyip Erdoğan aleyhtarlığıyla, lehtarlığıyla bilmem ne hiç alakası yok.
Evet.
Ya da Orta Doğu'daki gelişmeleri düşünün. Yani siz eğer Suriye'nin parçalanmasını, oradan bir PKK butik devleti çıkmasına müsaade ederseniz sizi sevecekler. Siz Avrupa'nın en demokratı da, en seküleri de, en tatlı çocuğu da ilan edebilirler. Buna kim itiraz ederse onu tukaka yapacaklar, kötü çocuk yapacaklar. Yani bu, dolayısıyla bu meseleyi bu bağlamda ele almakta çok büyük yarar var. Yani Tayyip Erdoğan otoriterleşiyor, onun için Batılılar da ne yapsınlar? Batılı değerler, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü falan. Bunlar önemli. Adamlar da haklı olarak buna itiraz ediyorlar ve Erdoğan'a karşı mücadele veriyorlar. Ya bu tamamen yanlış. Yani tamamen yanlış çünkü yani söz konusu Mısır olduğu zaman, söz konusu Suudi Arabistan olduğu zaman metiyeler düzenler, ödüller verenler, ondan sonra işlenmiş bir cinayeti eritilerek yok edilmiş bir gazetecinin ortaya koyduğu vahşeti bile örtmeye kalkanlar, söz konusu olan Türkiye olunca nasıl oluyor da Türkiye'de insan haklarını, demokrasiyi bu kadar önemli hale getirip güya Türkiye'ye karşı savunuyorlar? Buradaki samimiyetsizlik gayet açık. Gayet açık. Yani dolayısıyla şunu fark edelim. Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı muhatap siyasal sorunların hemen tamamına yakını Türkiye'nin dar politik tartışma alanlarının konuları değildir. Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı milli siyasi gündemidir. Dolayısıyla bu milli siyasi gündemin içine dahil olmak, Türkiye'nin yanında dahil olmak ve Türkiye'nin bu konularda mesafe alabilmesi ve sorunu çözebilmesi için Türkiye'ye, bugünkü Türkiye'yi yönetenlere katkıda bulunmak muhalefetin de sorumluluğudur. Yani iktidar, muhalefet, işbirliği bu bakımdan önemli. O bakımdan umalım ki Samsun'da ortaya çıkan fotoğraf dediğiniz gibi bir Türkiye ittifakına, yeni bir işbirliği dönemine Türkiye'yi taşımış olsun. Çünkü Türkiye'nin temel sorunları çözebilmek bakımından bugün ihtiyacı var.
Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim de iyice tırmanıyor. Körfez ülkelerinden de Amerika Birleşik Devletleri'ne işgal mesajları, davetleri gelmeye başladı. Orta Doğu'ya 120 bin asker göndermeyi planlayan Trump, işte bu Birleşik Arap Emirlikleri falan, bunlar da kucak açtılar. Askerleriniz gelip ülkemize yerleşebilirler diye yeşil ışık yaktılar. Bu seyri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya bununla ilgili uluslararası planda bir tartışma yürüyor. Yani tartışmanın temeli şuna dayanıyor. Trump bu defa da mı blöf yapıyor yoksa ciddi mi? Yani gerçek bir savaş çıkabilir mi yoksa bu da blöf mü? Kuzey Kore'ye yaptığı gibi bu da blöf mü? Çünkü Trump siyasetinin temel karakteri bu diyorlar. Önce baskı kuruyor, sonra imtiyaz alıyor, sonra sorunu çözüyor. Yani harika bir insan diyebiliyor. Önce yani dünyanın en büyük diktatörü falan feşmekan dediği bir lidere, değil mi?
Nitekim Azam, İran konusunda da zikzaklar çiziyor tabii. Açıklamalarında aynen öyle, aynen öyle. Değil mi? Bir savaş çıkacak diyor. Bir telefon numaramı öyle, yolladım
eksik,
diyor.
Aynen öyle. İran'da da gerektiği kadar esnek davranıyor. Bir defa İran herhangi bir ülke değil. İran'la savaş öyle kolay bir şey değil. Bunun altını çizelim. Yani İran'la bir savaşı kolay kolay göze alabileceklerini şahsen sanmıyorum.
Yani dışarıdan bir müdahaleyle yani, alenen ama, savaşarak göze
ama,
alamaz.
Şöyle bir şey kuruluyor, bir baskı kuruluyor İran'a. Şimdi İran ekonomisinde durum çok kötü seyrediyor. Geçen yılın başından itibaren İran tümenindeki kayıp %120 civarında. Yani çok ciddi bir ekonomik kırılganlık var içeride. Dolayısıyla bu geçen yıllarda biliyorsunuz önemli 2-3 büyük gösteriye vesaire yaygın İran içindeki protestolara sebep olmuştu. Yani dolayısıyla bu kırılganlığı derinleştirerek bir rejim değişikliği gerçekleştirmek ve Batı ile uyumlu bir yönetim oluşturmak Tahran'da projenin temelini oluşturuyor. Bu zaten ayrıca da biliyorsunuz bunun hedefi şey oluyor aynı zamanda. Batı ile uyumlu iktidar İsrail'le de uyumlu bir başkent anlamına geliyor o şablon içerisinde. Dolayısıyla asıl büyük problemlerden birisi de bu. İran'ı İsrail'e karşı daha güçsüz ve sınırlandırıcı bir müdahaleyi İran'a bulmak. Nihayet Netanyahu bütün bu süreci desteklediklerini açıkça ilan ediyor. Bundan memnuniyet duyduklarını ilan ediyor. Zaten bununla ilgili Bu özellikle anlaşmanın bozulması ve bu baskının kurulması konusunda Netanyahu'nun ve İsrail'in büyük etkisinde olduğunu biliyoruz. Evet. Amerika'daki lobiler üzerinden vesaire. Yani anlaşmanın bozulmasında onların da büyük etkinliği var. Şimdi asıl önemli tarafı bu baskıyı, evet, bir askeri güç kaydırıyor bölgeye Amerika, ama bu sıcak bir müdahale ihtimali varsa bu müdahaleyi Suudlarla, Körfez'deki Birleşik Arap Emirlikleri ile ve işte Mekke'de bir zirve toplanıyor. Muhtemelen orada bu koalisyona İslam ülkelerinden bazılarını da eklemek isteyecekler. Onları da katarak bir tür İran'a karşı bir mezhep temelli bir ittifak görüntüsü oluşturmaya çalışacaklar. Yani dolayısıyla Sünniler Şiilere karşı siyaseten pozisyon alıyorlar. Çok rahatsızlar İran'dan vesaire. Böyle bir hava oluşturmak. O bakımdan bazı çevrelerde bu Mekke'de yapılacak toplantı çok şiddetli tepki gördü. Yani bu Amerika'nın açıkça İran'a karşı tasfiye ederek Orta Doğu'yu tamamen kontrolü alma hamlesinin dini bir motifle örgütleniyor olması, bir İslam'ın istismarı vesaire gibi bir bağlamda ele alınarak eleştiriliyor aynı zamanda. Bu son derece de önemli. Tabii burada İslam Konferansı Teşkilatı kullanılmaya çalışılıyor. Oradan bazı aktörler sisteme, daha doğrusu yapılan yeni sürece dahil edilmeye çalışılıyor vesaire. Durumun ne olacağı açıkçası belli değil. Bir diğer tarafta zaten büyük baskı oluşturan Doğu Akdeniz'deki ısınmış sular var. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir siyasi kriz dönemi yaşanıyor. Hükümet istifa etti, yeni hükümet kurulmaya çalışılıyor vesaire. Yani Türkiye'nin bayağı başını ağrıtacak konular var. Üzerinde tetikte olması gereken ve büyük politik ve diplomatik aklını devrede tutması gereken bir dönemde Türkiye.
Evet, bir de tabii S-400 meselesi var. Yine sizin biraz önce altını çizdiğiniz bu siyasi aklın devrede olması gereken, önemli, çözülmesi gereken bir mesele. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında biraz gerginliğe sebep olan bir mesele. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine hafta sonu gençlerle buluşmasında açıklamaları vardı. Geri dönülmeyeceği alınma kararından yönünde nasıl değerlendireceksiniz?
Ya burada yani ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Belki üçüncü ya da dördüncü kere Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız bu konunun altını çizdi. Bu iş bitti, aldık bitti ve projeler de sürecek. İlerideki yeni projelerde de ortak yapacağız bu işi diyor. Bu iş bitti, tamam. Yani o zaman bu iş bittiyse Amerikalılarla biz ne görüşüyoruz sorusu ortada. Yani neyi görüşüyoruz? İşte Amerikalılara şeyi önerdik. Dışişleri Bakanı açıkladı. Bir çalışma grubu kurulması ve bunun incelenmesini arz ediyoruz dendi. Amerikalılar esnemiyor orada. İşte öyle bir şeye yanaşmıyorlar. İşte bazı Amerikalı yetkililerden ve Batı basınından sesler çıkıyor. Yani Türkler vazgeçebilir, esneyebilirler bu konuda. Ara bir çözüm bulunabilir yorumları geliyor. İşte alırlar, kullanmazlar. Ya da teslimatı almayı erteleyebilirler. Ya da üçüncü bir ülkeye paslanabilir. Vesaire gibi bir sürü yorumlar da geliyor. Dolayısıyla tablo karışık. Doğrusu bu tablodan bir şey çıkarabilmek öyle kolay değil. Bir de zaman artık çok daralmış durumda, değil mi? Haziran, Temmuz'da teslim edilmesi gereken bir sistemden bahsediyoruz. Yani takvim daraldı, baskı kuruyor. Fakat gençlerle görüşmesinde ben Cumhurbaşkanı'nda bir rahatlık gördüm. Yani şimdi teslim olarak edilene kadar bir baskı kuracaklar ama ondan öteye geçmezler. Anlatabildim. Bir netice almaya çalışıyorlar. İşte alamayacaklar gibi bir...
Hatta F-35'ler konusunda nazlanıyorlar ama verecekler dedi, değil mi?
Aynen öyle. Onunla bağlantılı olarak. Yani ben doğrusunu söylemek gerekirse oradaki rahatlığa memnun oldum. Çünkü ilişki yani kamuoyunun oluşumuna katkı veren haberler, çıkışlar vesaire dikkate alındığında sorunun krizin çok daha büyük bir kriz olduğu konusunda bizde bir kanaat oluşturuyordu. Ben bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir miktar rahat gördüm. İnşallah bu rahatlık hayra delalettir. Umalım ki böyle bir sorun ortaya çıkmaz. Çünkü yani Türkiye'nin bugün var olduğu ekonomik kırılganlık döneminde yani bu tip sorunların ortaya çıkarabileceği sonuçları düşünmek bile istemiyoruz. Yani Türkiye'nin hızla durumu toparlaması gerekiyor. İşte hızla seçim süreçlerinden çıkıp, iç tartışma süreçlerinden çıkıp bu konuya intikal etmesi gerekiyor. Bu konuya derken uluslararası planda var olan bu konulara intikal etmesi ve bu konuların sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesine odaklanması gerekiyor. Yani böyle bir ihtiyaç kuvvetli bir şekilde var. Yani dolayısıyla inşallah arzu ederiz ki bu S-400 meselesi Türkiye aleyhine bir sonuç ortaya çıkarmaz. Fakat diğer taraftan bir tür ortak bir çözüm noktasında uzlaşılabilme ihtimali de halen daha var. Çünkü ben şimdi şöyle bakıyorum, Türk-Amerikan görüşmelerinin her birinden sonra taraflar, özellikle Türkiye tarafı, Sayın Çavuşoğlu iyi görüşmeler olduğunu, verimli görüşmelerin olduğunu, karşılıklı müzakerelerin sürdüğünü söylüyor. Yani genellikle bunlar diplomatik olarak söylenir böyle şeyler ama yani sık tekrarlandığı zaman bir çok da fazla düşünüldüğü kadar derin bir sorun olmadığı intibaı da veriyor aslında insana. Umalım ki böyle olsun. Yani buna, çünkü Türkiye'nin ihtiyacı var.
Peki, bakalım ne tür gelişmeler yaşayacağız? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz
ben
programımıza katıldığınız için.
İyi,
sağ olunuz.
İyi haftalar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.